Yeni Zelanda ile Avustralya arasındaki güvenli seyahat balonu 19 Nisan'da çift taraflı hale gelecek. Avrupa Birliği, Avustralya'ya gönderilecek 3.1 milyon dozluk AstraZeneca sevkiyatını durdurduğu iddialarını reddediyor. Türkiye'deki Çin Büyükelçiliği'nin İyi Parti lideri ve Ankara Belediye Başkanı'na doğrudan hedef alan Twitter mesajı tepki çekti. Dün Yeni Zelanda, Avustralya ile uygulanan güvenli seyahat balonunun 19 Nisan'dan sonra çift taraflı hale geleceğini açıkladı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison da Yeni Zelanda ile uygulanan güvenli seyahat balonunun önümüzdeki aylarda Singapur, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeleri dahil edecek şekilde genişletilebileceğini söyledi. 19 Nisan'dan sonra Avustralyalılar karantinaya girmeden Yeni Zelanda'ya gidebilecek. Ancak Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern herhangi bir salgında uygulamanın durdurulacağını söyledi. Gelenlerin de çeşitli sağlık kontrollerinden geçmesi gerekiyor.
I have family and friends in Australia and I've had some who have had some really devastating situations here in New Zealand.
Avustralya'da arkadaş ve akrabalarım var diyen Ardern, ayrıca Avustralya'dakilerin de Yeni Zelanda'da olan bazı üzücü gelişmeleri uzaktan takip etmek zorunda kaldığını söyledi. Eyalet başbakanlarını arayıp hazırız, sınırları açacağız dediğimde onların mutluluğunu hissedebildim diyen Ardern, uzun bir yıl oldu ve normale doğru atılan bu adımı hepimizin mutlulukla karşılayacağını düşünüyorum diye konuştu. Turizm sektörünü temsil eden Turizm ve Ulaştırma Forumu'nun başkanı Margie Osmond, gelişmenin olumlu olduğunu ve uluslararası tatil sektörüne gelecek için umut verdiğini söyledi.
I think it's just going to be a case of understanding that this will be a slightly different travel experience within the airport.
Seyahat ve havaalanında dolaşmanın önceki tecrübelere benzemeyeceğini belirten Osmond, seyahat edenlerin maske kullanacağını ancak sürecin basit olacağını söyledi. Uluslararası uçuşlar ve tatil için güzel bir gelişme diyen Osmond, yakın gelecekte Pasifik adalarının, Japonya ve Singapur'un da bu balon sürecine dahil edileceğine emin olduğunu söyledi. Qantas'ta Yeni Zelanda rotasının açılmasıyla beraber şirketin operasyonel kapasitesinin COVID öncesinin %83'üne ulaşacağını açıkladı. Avrupa Birliği 3.1 milyon doz AstraZeneca aşısının Avustralya'ya sevkiyatının durdurulduğu iddialarını reddetti. Başbakan Scott Morrison, Avrupa Birliği'nin kararını ülkedeki aşı programının yavaş ilerlemesinin bir nedeni olarak öne sürmüştü. Bir Avrupa Komisyonu sözcüsü, durdurulan tek sevkiyatın İtalya'da üretilip geçen ay sevkiyatı durdurulan 250 bin doz AstraZeneca aşısı olduğunu söyledi. Avrupa Birliği yetkilisi, AstraZeneca şirketinin başka ülkelere verdiği taahhütlerin yerine getirmemesinden Avrupa Birliği'nin sorumlu olmadığını da söyledi. Batı Avustralya, geçen hafta Brisbane'de ortaya çıkan salgın sonrası kapattığı sınırı tekrar açtı. Queensland'dan gelenler artık Batı Avustralya'ya girebilecek ancak yine de 14 gün evlerinde karantinada kalıp 11. günde COVID-19 testi olmak zorundalar. Bu arada Queensland'de Papua Yeni Gine'den tedavi için getirilen 77 yaşında bir erkek COVID-19'dan hayatını kaybetti. Papua Yeni Gine, Britanya çift vatandaşı olan kişinin yoğun bakımda tedavisi sırasında hayatını kaybettiği açıklandı. Son 24 saatte Türkiye'de COVID-19 nedeniyle 211 kişi daha hayatını kaybederken 49.584 yeni vaka tespit edildi. Açıklanan günlük vaka sayısı Sağlık Bakanlığı'nın şimdiye kadar açıkladığı en yüksek günlük sayı oldu. Bu verilerle beraber toplam vefat sayısı 32.667'ye yükseldi. Toplam vaka sayısı da 3.579.185 oldu. İstanbul Tabip Odası artan vaka sayılarına karşı alınması gereken 5 tedbiri basın toplantısıyla duyurdu. Önerilen tedbirler arasında yaygın test ve hızlı aşılama, kısıtlamaların herkese eşit uygulandığı 28 günlük adil bir tam kapanma, sistematik filyasyon, etkili izolasyon, acil kamulaştırma, yeniden sosyalizasyon, şeffaf yönetim, insan hakları merkezi, pandemi mücadelesi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, COVID-19 salgını nedeniyle Ramazan'da teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verildiğini açıkladı. Ali Erbaş ayrıca oruçlu durumdayken aşı olmanın sakınca yaratmadığını ve orucu bozmayacağını da sözlerine ekledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 104 amiralin Montrö Anlaşması kapsamında yaptığı açıklama üzerine başlayan tartışmayı devam ettiriyor.
Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Lozan Anlaşması'nın tamamlayıcı bir halkası, ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda bizim kırmızı çizgimiz Karadeniz'in barış ve istikrar güvencesidir. Vehimlerinin ve gizli emellerinin esiri olan 104 emekli amiral Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir. Bu lekeyi temizlemek demokrasinin, hukukun ve milli iradenin tarihe karşı namus, şühedaya vefa borcudur. Demokrasi düşmanlarına yeşil ışık yakan, gel gel yapan 104'lükler büyük bir suç işlemişlerdir. Bu suç cezasız kalamaz.
Öte yandan Bahçeli'nin hedefinde Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı da vardı. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi kollayan tutumu bizim nazarımızda hükümsüzdür. Daha da elde edilen stratejik üstünlüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaybettirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Anayasa Mahkemesi adil ve hakkaniyetli bir karar vermemiştir diyen Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin bir darbe mirası olduğunu ifade ederek Anayasa Mahkemesi ayet hükmü değildir. Zamanın ruhuna, milletimizin beklentilerine müzahir şekilde yapısı değiştirilebilecektir dedi. Bu arada Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da amirallerin bildirisinin darbe iması taşımadığını söyledi.
Emekli amirallerin yayınladığı bir bildiri var. İktidar yine her zaman yaptığı gibi siyasi kurnazlık ve fırsatçılıkla bu bildiriden darbe tehdidi üretme ve bunu siyaseten kullanma telaşına girdi. Yani yine mağduriyet edebiyatına sarıldı. 19 yıldır iktidardalar, 19 yıldır mağdurlar. Yine bir arkadaşımın söylediği gibi, yani eğer gerçekten mağduriyetten kurtulmak istiyorlarsa iktidarı bıraksınlar. Çünkü iktidarda kaldıkları sürece sürekli mağdur oluyorlar. Eş genel başkanlarımızdan belediye eş başkanlarımıza kadar binlerce arkadaşımızın haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklanmasının adı nedir? Darbe değil midir? Seçme ve seçilme özgürlüğünü ortadan kaldırarak halkımızın belediyelerini kayyımlarla gasp etmek halkın iradesine darbe değil midir?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesi ile ilgili olarak açık ve net şekilde ifade ediyoruz. Kanal İstanbul, ülkemizin milli egemenlik haklarını tahkim edecek bir projedir. Gerçek anlamda Atatürkçü olanlar bunu görür diye konuştu. Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek bir mesaj yayınladı. Çin tarafı herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır denilen açıklamada Çin tarafı haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır ifadesi kullanıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki gün yaptığı Twitter paylaşımında Barın katliamında Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Esaret altındaki soydaşlarımızı unutmayacak, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız. Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak demişti. Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mesajında Doğu Türkistan'da yaşanan katliamın acısını 31 yıl geçmesine rağmen hala ilk günkü gibi hissediyoruz. Barın şehitlerini rahmetle anıyorum demişti. İYİ Parti daha sonra Çin tweetine yanıt verip boş konuşmayı bırakın siz önce Uygurlara yaptığınız soykırımı durdurun paylaşımı yaptı. 5 Nisan 1990'da Kaşgar vilayetinin Barın kasabasında zorunlu doğum yasağı ve etnik Çinlilerin bölgeye yerleştirilmesini protesto eden kişilere binlerce asker müdahale etmişti. Kaç kişinin hayatını kaybettiği tam olarak bilinmiyor. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanlığı Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Xiaobing'i çağırıp Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımından duyulan rahatsızlığı iletti. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Toplantıdan sonra açıklamalarda bulunuldu. Mitchell, Avrupa Birliği Türkiye ile ekonomik işbirliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı arttırmak için somut gündem sunmaya hazır derken, von der Leyen, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasından derin kaygı duyduklarını belirtti. Von der Leyen ayrıca Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasından derin kaygı duyduklarını belirtti ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş konusunda açıkça karar bildirdiğini gündeme getirdik. Avrupa Konseyi kurucusu olarak Türkiye'nin kararlara saygı duyması önemli. İstanbul Sözleşmesi konusunda Türkiye'yi ikna edemedik ancak kesinlikle çağrı yaptık diye konuştu. Uluslararası Para Fonu, IMF, küresel ekonomik öngörüsünü olumlu yönde düzeltti. Ancak yine de düzelmenin merkezinde aşı programlarının başarıları olduğunu belirtti. En son küresel ekonomik tahminlere göre dünya ekonomisinin 2021'de büyüme oranı %5,5'tan 6'ya ve 2022'de 4,2'den 4,4'e çıkarıldı. IMF tahminlerine göre Avustralya ekonomisi bu yıl %4,5 ve 2022'de de %2,8 büyüyecek. Türkiye'nin ekonomik büyüme tahmininde bir değişiklik yok. Türkiye'nin 2021'de %6 ve gelecek yılda %3,5 büyüyeceği tahmin ediliyor. IMF'nin baş ekonomisti Gita Gopina, küresel ekonomideki olumlu yönde düzelmenin gelişmiş ülkelerden kaynaklandığını söyledi.
Countries that are at various different stages, both in terms of the pandemic, but also in terms of their recovery and how quickly they're coming back to pre-COVID GDP levels. So that's why we emphasize
ülkelerin pandemiyle mücadelede ve ekonomik toparlanmada farklı düzeylerde olduğunu söyleyen uzman, bu yüzden de ülkelerin kendi gerçekleri ışığında toparlanma hızını ve politikalarını şekillendirmeleri gerekeceğini söyledi. Rusya'da muhalefet lideri Alexei Navalny'nin salıverilmesini talep eden 6 doktor tutuklandı. Hapiste öksürük ve ateş şikayeti olduğunu sosyal medya üzerinden açıklayan Navalny, aynı odada kaldığı 3 kişi de tüberküloz olduğunu söylemişti. Rusya'nın Hekimler Birliği, 44 yaşındaki Navalny'nin akciğer röntgeninin çekilmesi gerektiğini açıkladı. Navalny'nin doktoru Anastasia Vasilyeva, acil tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi.
We don't have all the information about his condition.
Navalny'nin durumu hakkında her şeyi bilmiyoruz diyen doktor, belirsizlik ve bilgi eksikliğinin çok acı olduğunu söyledi. Sadece onu tedavi eden doktorları korkutmuyor, ayrıca akrabaları ve hapiste onu takip eden herkesi endişelendiriyor diye konuştu. İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu'ya yine hükümeti kurma yetkisi verildi. Yolsuzluk davasının devam ettiği başbakan 6 hafta içinde koalisyon ortakları bulmak zorunda. Amerikan ekonomi dergisi Forbes'un geleneksel dolar milyarderleri listesinin 2021 yılı sıralaması açıklandı. Dünyada Jeff Bezos 177 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de ise Murat Ülker 6.3 milyar dolarlık servetiyle en zengin Türk vatandaşı oldu. Türkiye'de dolar milyarderi sayısı son bir yılda 4 arttı ve 27'ye ulaştı. Türkiye'de ikinci sırada 4.4 milyar dolarlık servetiyle Rönesans İnşaat'ın patronu Erman Ilıcak var. Ferit ve Filiz Şahink 3 ve 4. sırada. Rahmi Koç da 5. New South Wales'lı Adalet Bakanı Mark Speakman, mecliste tartışılan din özgürlüğü reformu yasa tasarısını dikkatle inceleyeceğini söyledi. Avustralya'da sadece New South Wales ve Güney Avustralya'da dini inanç üzerine ayrımcılığı yasaklayan bir yasa yok. Mecliste bir komite geçenlerde yıl sonuna kadar bu tür bir yasa tasarısının eyalet tarafından geçirilmesini istemişti. Speakman konuyu dikkatle inceleyeceğini belirtti.
We'll look at what's happening around the country, but I'll also be looking at the report very closely. What its recommendations.
Ülke genelinde uygulanan pratikleri ve raporu dikkatle inceleyeceğini ve tavsiyeler ve muhaliflerin görüşleri ışığında bir adım atılacağını söyledi. Uluslararası piyasalardaki Avustralya dolarının durumuna bakacak olursak, 1 Avustralya doları 6 lira 23 kuruştan, 77 Amerikan sentinden ve 65 euro sentten işlem görüyor. Spor'da İtalya hükümeti Avrupa Şampiyonası için seyirci kararı verdi. 11 Haziran'da İtalya ile Türkiye arasında oynanacak açılış maçıyla başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin grubundaki diğer takımlar Galler ve İsviçre. Maçlar %25 seyirci kapasitesiyle oynanacak. Bugünkü hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Kurumu'nun verilerine göre bugün hava durumu şöyle. Perth bulutlu 26, Adelaide güneşli 28, Melbourne parçalı bulutlu 23, Hobart genelde güneşli 24, Canberra yağmurlu 23, Sydney yağmurlu 26, Brisbane yağmurlu 27 ve Darwin parçalı bulutlu 33 santigrat derece olarak tahmin ediliyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz.